Çınaraltı. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde veya herhangi bir yerde ama radyolarının başında bizleri dinleyen sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Frekansınız TGRT FM, programınız Çınaraltı. Ve biz İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'yi ziyaret etmiş İngilizlerden belki en meşhuru, Shakespeare'den sonra Avrupalı okuyucuların en çok tanıdığı İngiliz şairi Lord Byron'dur. Bu Lord Byron, romantizm çağını açarak Gerard de Nerval ve Rus Pushkin gibi şairlere önderlik etmiştir. Hatta Goethe'yi bile, Alman şair Goethe'yi bile etkilemiştir. George Gordon Lord Byron. 21 yaşında 1809-1811 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni ziyaret etmiş. Bundan önce Türkiye'yi tarihi, kültürü ve gelenekleriyle iyice etüt etmişti sevgili dinleyiciler. 1290 ve 1790 tarihleri arasındaki 500 yıllık Osmanlı tarihini, bütün ilginç olaylarını ezbere öğrenmişti. Ve bunu ezbere bilmekle övünürdü Byron. Ve Türk tarihi çocukken beni en çok heyecanlandıran, en çok sürükleyen kitap olmuştur. Türkiye seyahatine çıkmamın hakiki sebebi bu olduğu gibi şiirlerimdeki doğulu renkler de bu yüzdendir, diyordu. Byron'ın Osmanlı Devleti'ndeki ilk uğrak yeri Arnavutluk oldu sevgili dinleyiciler. Burada Türk kıyafetleri satın aldı ve bunları giydi. Bu kıyafetlerin içinde Lord Byron son derece atletik, son derece yakışıklı ve korkusuz bir yiğit olarak göze çarpıyordu. Byron zekası ve nüktedanlığı ile bir ayağının öbüründen kısa ve yumru olması sebebiyle yürürken aksamasını örtbas etmeye çalışıyordu. Arnavutluk'ta tepedelenli Ali Paşa'nın misafiri olarak güzel günler geçirdi ve buradaki hatıralarıyla Yunanistan üzerinden İzmir'e vardı. Lord Byron biraz şimdiki tabirle zampara bir adamdı. Hatta rivayete nazaran pek kadın erkek ayırt etmeyecek derecede şiddetli cinsi güdüler taşıyan bir kimseydi. Bu emellerini o zamanki Yunan şehirlerinde bir nebze olsun tatmin etmişti. Daha sonra Türklerin egzotik ve renkli yaşantısına o derece hayran olmuştu ki Türk kıyafetleri içerisinde ve başına kendisine çok yaraşan sarığı sardığı halde Ege'de ve Anadolu'da dolaştı. Lord Byron, Türkiye'yi ilk defa derinliğine gezip gören ve şiirlerinde dile getiren İngiliz şairi oluyordu. Evet, Lord Byron İzmir'i, Efes'i gezip görmüş, Çanakkale Boğazı'nda Truva harabelerini gezmiş, eski tarihi gözlerinde canlandırmış ve Çanakkale Boğazı'nı Sestos'tan Abidos'a yüzerek geçen Lord Byron'u getirmekte olan 36 toplu Salset adlı eski tip savaş gemisi 13 Mayıs 1810 yılında 10 tarihinde İstanbul'a varmış ve 7 kule açıklarında demirlemişti. Lord Byron ertesi gün İstanbul'a ayak bastı sevgili dinleyiciler ve birden şehrin güzelliğiyle büyülendi. Avrupa'da ve Asya'da birçok yerler gezdim. 7 kuleden Haliç'e kadar uzanan iki yakalı toprak parçasının topladığı güzelliği dile getiren bir tabiat, bir sanat eserine tesadüf etmedim diyor Byron. Ve Boğaziçi'ne hemen gönlünü kaptırıveriyor. Yuşa Tepesi'ne tırmanmış ve oradan şöyle bir şiir yazmış. Şöyle bak çevrene bir Yuşa'dan. O ne ihtişam taşıyan manzaradır. Boğazın şarkısı aşıklaradır. Dalgalar hızla ilerler coşkun. Kimi çarpar, kimi okşar yorgun. Gülen Asya'yla gülünç Avrupa'yı. Evet, böyle diyor Byron. Yine ufku saray, kubbe ve minarelerle süslenen İstanbul için başka bir şiirinde şöyle diyordu. Büyüler yolcuyu eşsiz ülke. Umut verir gördüğü şeyler gönle. Tüm saraylarla bezenmiş de boğaz. Görülenlerle gönüller doymaz. Parlar altın gibidir kubbeleri. Bir asalet getirir her seheri. Var mıdır olmamış efsununa kul? Unutulmaz bakışın İstanbul. Byron, Türkleri çok makul ve anlayışlı, yabancılara karşı son derece nazik ve terbiyeli bulduğunu belirtiyor. Süleymaniye Camii'nin Ayasofya'dan çok daha güzel olduğunu ve Türk mezarlıklarına dünyanın en güzel yerleri denilebileceğini ifade ediyor. Kendisinden 100 yıl kadar önce bu ziyareti yapmış bulunan Lady Mary Wortley Montagu'nun tesiri altında kalıyordu. Byron, sırma işlemeli ve omuz başları sırma apoletli kızıl paltosuyla bindiği beyaz at üzerinde bakışları üzerine çektiğinin farkına varmayarak İstanbul surlarını, İstanbul havalesini gezer, her gün bir yeni yer keşfetmek isterdi. Nitekim şair Nedim'in terennüm ettiği Sadabad'ı, Göksu Deresi'ni böylece gezmiş ve Lady Mary'nin yaz aylarında hava değişimi için gittiği Belgrad köyünü böylece ziyaret etmişti. İstanbul'a varışından 4 gün sonra Türk donanması amirali Kaptan Paşa tarafından ağırlanan Byron, İstanbul'dan ayrılışından 4 gün önce de Sultan II. Mahmut tarafından huzura kabul olunuyordu. İngiltere'nin Babali nezdindeki büyükelçisi Robert Adair'in yurduna dönmesi sebebiyle sultana arz-ı veda etmek üzere tanzim edilen merasime katılan Byron'ın 14 Temmuz 1811 tarihinde Türkiye'den ayrıldıktan sonra İslam dinine karşı duyduğu sevgi daha da gelişmişti. Sessiz bir gecede bir müezzinin sala vermesinden duyduğu derin iç ürperişlerini bir türlü unutamayan Byron, verilen salanın etkisi bütün Hristiyanlığın çanlarından daha heybetli, daha vakur ve daha güzel diye vasıflandırmıştı. Lady Byron, Lord Byron hanımı, kocasının 1810 yılında İslamiyet'i kabul ederek kendi dinini ve ülkesinin geleneklerini hiçe saydığı kanaatindedir. Byron, İslamiyet'in teslisten uzaklaşan ve Allah'ın tek oluşunu esas alan basitliğiyle İslam dininin hayranlarından bulunuyordu, bu açık. 9 Eylül 1811 tarihinde üvey kız kardeşi Augusta Leigh'e yazdığı mektupta "Ne olursa olsun seni bir yerde görmeye çalışacağım ve Türklere tamamen dönmeden önce sana veda edeceğim. Sanıyorum ki sonunda Müslüman olacağım" diyordu. Byron yurduna döndükten sonra Türk Masalları adlı 5 manzum hikaye yazdı. Ve Türkiye seyahati intibalarıyla hayal kurma kabiliyetinin meyvelerini tehlike, felaket, kurtarma, sürgün ve hürriyet motiflerini işleyerek vermişti. Türkiye'nin tabii güzelliklerine gönlünü kaptıran Byron acaba insanlarını nasıl buluyordu? Türkler üzerinde nasıl bir intiba bırakmışlardı. Lord Byron'un şiirlerini açıklayıcı nitelikteki notlardan Türklere dair görüşlerinin yer aldığı en ilginci, hiç şüphesiz Child Harold's Pilgrimage başlıklı uzun şiirinin ikinci kantosunda Türk elinin kamçısı altında titreyen mısra için yaptığı açıklamadır. Bu açıklamayı burada size naklediyoruz. Türklerden diyor Lord Byron, hiçbir şikayetim yok. Tam tersine, bana göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverliğe karşı kendimi borçlu hissediyorum. Müslümanlarla temas ettiğim bütün mali hususlarda, bilhassa para hususunda kendilerini titiz bir şekilde namuslu, menfaatine hiçbir şekilde düşkünlük göstermeyen bir mizaçta buldum diyor. Türklerle iş yaparken başka ülkelerde, hele Yunanlarda olduğu gibi faiz, komisyon, kur farkı adı altında kirli para aşırmalarına rastlamadım diyor. Şarkın yerleşmiş bir geleneği olan hediye konusunda ise insan hiçbir zaman zararlı çıkmıyor. Zira Türkler kendilerine hediye edilenden fazlasını hediye olarak veriyorlar. Bu bazen üstün kıymet taşıyan bir at, bazen elde dokunmuş kıymetli bir şal oluyor. Taşralı bir Türk ağası, Müslüman bir Türk çelebisi kadar haysiyetli, dost, yüce ruhlu bir kimse dünyada yoktur diyor. Kusurlarına rağmen Türkler kesinlikle nefret edecek insanlar değildir. Ne olduklarını anlatmak insana zor geliyor ama hiç olmazsa ne olmadıklarını kolayca söyleyebiliriz diyor Byron. Türkler diyor Lord Byron, hain ve güvenilmez değildir diyor, korkak değildir diyor. Dini fikirleri kendilerine aykırı düşen kimseleri ateşte yakmazlar diyor. Cani ve katil değildirler. Hiçbir düşman baş şehrine yağma etmemişlerdir. Yönetemeyecek duruma düşünceye kadar sultanlarına ve ölünceye kadar Rablerine soruşturmasız, araştırmasız bağlıdırlar diyor. Yarın Ayasofya'dan sürülüp de yerlerine Fransızlar ya da Ruslar gelecek olsa bu değişmeden Avrupa'nın kazançlı çıkacağı şüphelidir. Herhalde İngiltere'nin zararlı çıkacağı su götürmez bir gerçektir diyor. Evet, cehalet bahsine gelince diyor Lord Byron, bilgisizlikleri bakımından umumiyetle haklı haksız suçlanan Türkler, bilgi yönünden acaba hangi yararlı noktada diğer milletlerden geridirler? Hayat tarzlarında mı? Meydana getirdikleri eserlerde mi? Bir Türk kılıcı Toledo'nunkinden daha mı aşağı? Bir Türk İspanyol'dan daha mı fena giyiniyor? Daha mı kötü yemek yiyor? Daha mı kötü tahsil görüyor? Paşaları Grandilerden, efendileri Saint George şövalyelerinden daha mı az tahsilli? Zannetmiyorum. Tepederenli Ali Paşa'nın torunu Mahmud'u düşünüyorum da, arkadaşlarımla bana İngiltere parlamentosunun hangi kamerasından, avam kamerasından mı, lordlar kamerasından mı olduğumuzu sormuştu. 10 yaşındaki bir çocuğun bu sorusu onun tahsilinin ihmal edilmediğini doğruluyordu. Bir İngiliz çocuğunun divan ile dervişler topluluğu arasındaki farkı bilebileceğinden şüphe ederim. Ama bir İspanyol'un bunu bilemeyeceğini tam kesinlikle söyleyebilirim. Küçük Mahmud'un Türk öğretmenleri tarafından çevrili olmasına rağmen parlamentodan haberdar olması, parlamentodaki kameralardan, bölümlerden haberdar olması, onun derslerinin pek de basit olmadığı, basit şeyleri nisan etmediğini göstermektedir diyor Lord Byron. Evet, Abdülhak Hamit, Namık Kemal'in tavsiyesi üzerine Fransızca'ya çevrilmiş Sardana Palus adlı eserini okumuş Lord Byron'ın. Okudum, uyguladım. Byron'ın yazdığı elbette güzel. Benim yazdığımı fena buldum diyor Abdülhak Hamit. Hakikaten Byron, Türklerin iyi huylarından, gönül yüceliğinden içtenlikle söz ediyor. Türkiye tutkunu bir İngiliz şairi Byron. Evet, 1788 yılında Londra'da doğan ve 1824 yılında genç yaşta vefat eden Lord Byron, genellikle Türk düşmanı bir şair olarak bilinir. Halbuki bu nereden geliyor? Bu şuradan geliyor. Lord Byron bu şark seyahatlerinde daha sonra Yunanistan'a gitti. Ve Yunanların bağımsızlık mücadelesi sırasında, meşhur Yunan isyanı sırasında Lord Byron Yunanistan'daydı. Ve o zamanki Avrupa basını Yunanlıları, Osmanlılara karşı destekliyordu. Lord Byron'ın o sırada Yunanistan'da olması kendisinin de Yunanları desteklediği neticesine doğurdu. Ve Yunanlar bunu bir propaganda vasıtası olarak kullandılar. Halbuki Lord Byron'ın böyle şeylerle alakası yoktu. Lord Byron romantik bir şairdi. Dağlarda, bayırlarda geziyor, şiirler yazıyordu. Kaldı ki kendisi bir çatışma sırasında da ölmemiştir. Bazı tarihlerin yazdığına hilafına 1824 yılında Yunanistan'da bir humma salgını neticesinde ölmüştür. Şimdi durum böyle. Kaldı ki Türkleri öven bir şairin Türk düşmanı olması da beklenemez. Size daha önce Lord Byron'ın Türkler hakkındaki, Türkiye hakkındaki fikirlerini nakletmiştim. Evet, enteresan bir şair Lord Byron. Herkes onu Türk düşmanı tanır ama aslında öyle olmadığını bizzat kendisi ifade etmektedir. Sevgili dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit tahta çıkışından 2,5 sene sonra Sadrazam Mehmet Esat Saffet Paşa'nın yerine Tunuslu Hayrettin Paşa'yı sadrazam yapmıştı. Bu Tunuslu Hayrettin Paşa Osmanlı tarihinin en enteresan devlet adamlarından birisidir. Türkçe bilmeyen sadrazam diye anılırdı. Türkçe bilmezdi ama bildiği gayet güzel diller vardı ve bu ona yetiyordu. Tunuslu Hayrettin Paşa Abaza asıllıydı sevgili dinleyiciler. Anasını, babasını, yaşını bile hatırlamadığı bir çağda esirciler tarafından Kafkasya'dan alınmış İstanbul'a getirilmişti. Ve zamanın Nakibül Eşraf'ı, yani Nakibül Eşraf, Osmanlılar'da Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin, yani Seyit ve Şeriflerin aralarından onların temsilcisi olarak, baş olarak seçilen ve devlet nezdinde onları temsil eden bir kimsedir. Ulemadandır genellikle. Bu Nakibül Eşraf ve o zamanki Reisül Ulema Kıbrıslı Tahsin Bey'e satılmıştı. O sıralarda Tunus Osmanlı Devleti'nin idaresindeydi. Tunus valisi Ahmet Paşa Kanlıca Körfezi'ndeki yalısında oturan Tahsin Bey'de misafir bulunurken bu küçük Hayrettin'i görmüş, beğenmiş ve çocuğu en iyi şekilde yetiştirmek vaadiyle satın almıştı. Vali çocuğu Tunus'a götürdü sevgili dinleyiciler. Tahsiline, terbiyesine de gerçekten itina göstererek yetiştirdi. Hayrettin orada askerlik mesleğine girdi, Fransızca öğrendi. Mühim memuriyetlerde bulundu. Fransa'da 2,5 yıl kaldı. Tunus'a döndüğünde Ferikli'ye, yani bugünkü tüm generalliğe yükseltildi. Ve Tunus'un nişanı Ekber'i, en büyük nişanı verildi. Aynı zamanda da Tunus'un Bahriye Müdürlüğü'ne tayin edildi. Evet, dini ilimlere meraklı olduğu için ünlü şeyhlerle de dostluk kurmuş bulunan Sultan Abdülhamit'e şehzadeliği sırasında intisap etmiş Trablusgarplı Şeyh Zafir Efendi vardı. Bu Şeyh Zafir Efendi yakında padişah olacağını müjdelemişti. Bu müjdesi de gerçekleştiği için Zafir Efendi, Şazeli Şeyhi, padişah katında en itibarlı kişilerden birisiydi. Bu şey, padişahla sık sık yaptığı görüşmelerden birinde bu Tunuslu Hayrettin Paşa'nın siyaseti kıyaset, fazlı marifet erbabından olduğunu söylemiş. Tabiri caizse Tunuslu Hayrettin Paşa'yı methetmiş ve Tunus vali vekaletinden istifa eden paşanın İstanbul'a getirilmesini sağlamış. Hayrettin Paşa İstanbul'a getirildikten sonra Osmanlı devlet işlerine alıştırılmak için vezaret rütbesiyle ayan azalığına, kısa bir süre sonra da maliye komisyonu reisliğine tayin edildi. Paşanın bu hizmetleri toplam olarak bir ayı bile doldurmadı. Nitekim huzura alınarak kendisine sadrazamlık tevcih edileceği bildirildiği zaman Hayrettin Paşa Türkçeyi bilmediğini, bu sebeple vazifesini başaramayacağını arz etmiş. Buna rağmen Sultan Abdülhamit kendisinin yüksek faziletlerini, kıymetlerini, kabiliyetlerini bildiği için kararını değiştirmemiş ve onu vezir-i azamlık mevkiine çıkarmıştı. Evet, Hayrettin Paşa'nın Türkçe bilmediği halde padişah tarafından böyle mühim bir mevkiye getirilmesi hemen hemen yadırgandı. Bilhassa saray adamlarıyla ileri gelen devlet memurları kapalı bir biçimde bu tayine karşı olduklarını belirtmeye başladılar. Paşa'ya sadaret tevcih edildiği gün padişaha, "Efendimiz, Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir zat buldunuz. Devlete bundan büyük hizmet olamaz," demişti Üryanizade Ahmet Esad Efendi. Hayrettin Paşa, 7 ay gibi kısa bir süre bulunduğu sadrazamlıkta gerek devlet daireleri, gerek padişahla olan münasebetlerini Arapça yazılarla sürdürürdü. Hayrettin Paşa iktidara getirilince düzendeki bir takım bozuklukları tespit etmiş ve bunları düzene sokmak maksadıyla fikirlerini, kanaatlerini Arapça uzun arizalar halinde Sultan II. Abdülhamit'e arz etmişti. Bunları Trablusgarplı Şeyh Zafir Efendi veya Arapça bilen muhtemet kişiler Türkçe'ye çeviriyorlardı. Kaldı ki zaten padişah Arapça arizaları da anlayacak durumdaydı. Hayrettin Paşa'nın bu arizaları hakikaten önemli bir hizmet icra etmiş ve Osmanlı siyaset ve idari mekanizmasında bir takım reformlar yapılmıştı Hayrettin Paşa'nın bu arizaları istikametinde. Yalnız Hayrettin Paşa'nın sert bir mizaçta olması etrafındakileri kendisinden uzaklaştırmıştı. 1879 yılının 29 Temmuz'unda bir Bakanlar Kurulu toplantısında, bir heyet-i vükela toplantısında vaktiyle kendisini Barbaros Hayrettin Paşa gibi tavsif eden Üryanizade Esad Efendi'nin sert biçimde yaptığı hücuma paşa aynı sertlikte cevap vermiş. "Bu siyasi bir iştir, senin aklın ermez," cevabını vermiş. Bunun üzerine Üryanizade çok üzülmüş, hatta bayılır gibi yere yıkılmış. Bunun üzerine padişahın emriyle bir hekim nezaretinde evine gönderilmiş, gönlü alınmış. Bütün bunlar Tunus Hayrettin Paşa için pek de müsbet neticeler doğurmamış tabii. Padişah o gün Hayrettin Paşa'nın evine gitmeyerek sarayda gecelemesini istemiş. Paşa bu isteğe uymayarak Kuruçeşme'deki yalısına dönmüş. Ertesi günü sadaret ünvanı başvekalete çevrilerek Hayrettin Paşa azledilerek Arifi Paşa başvekilliğe getirilmiştir. Hayrettin Paşa mazul bulunduğu, görevden ayrı bulunduğu sırada padişah kendisinin fikirlerinden istifade edilmek üzere yine layihalar tanzim etmesini ve bütün devlet dairelerinin teftişini yapmasını istemiş. Daha sonra burada bu da gösteriyor ki padişah azletse bile Hayrettin Paşa'dan istifade etme yolunu tercih etmiş. Daha sonra tekrar kendisine başvekillik teklif etmiş ama Hayrettin Paşa kabul etmemiş. 1890 yılında 69 yaşında gut hastalığından vefat etmiş Hayrettin Paşa. Cenazesini Sultan II. Abdülhamit kaldırtmış ve naaşı Eyüp'teki Bostan iskelesine defnedilmiştir. Evet, Hayrettin Paşa sert, pek etrafındakilere siyaset yapmayı bilmeyen mizaçtaydı ama güçlü bir devlet adamıydı. Son derece bilgili, Arapçayı ana dili zaten, Fransızcayı da ana dili gibi bilen bir sadrazamdı. Ancak Türkçe bilmemesi sebebiyle bir hayli muhalifi olmuş, bunları da idare etmeyi bilememiş. Ancak gerek sadrazamlığı sırasında gerek sadrazamlığından sonra devlet mekanizmasındaki bozuk işlerin düzeltilmesi hususunda yaptığı reform layiha teklifleriyle Osmanlı tarihinde, yakın tarihimizde önemli bir yer tutmuş ve padişahın, Sultan Abdülhamit'in takdirini ve sevgisini kazanmış bir devlet adamıydı Tunuslu Hayrettin Paşa. Ayrıca şunu da gösteriyor ki köle asıllı, Kafkasya'dan gelmiş köle asıllı bir kimsenin liyakatı sayesinde yükselerek devletin en üst makamlarına gelebilmesi Osmanlı Devleti'nde mümkündü. Bu da vaktiyle fırsat eşitliğinin ne derece yaygın olduğunu, kabiliyete ne derece önem verildiğini, liyakata ne derece önem verildiğini göstermesi bakımından enteresan bir hadiseydi. Sevgili dinleyiciler, böylece dakikaları kovaladı ve bir Çınaraltı programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.